bu eser Altı Nokta Körlere Hizmet Vakfı Kütüphanesince seslendirilmiş, İstanbul Büyükşehir Belediyesi Körler Kütüphanesi tarafından Deyze sesli kitaba dönüştürülmüştür. İlgili telif hakkı yasası gereği körlerin dışında kullanımı yasaktır.
Macbeth, William Shakespeare, 1. kaset 1. yüz, Remzi Kitabevi, 1. basım, Ekim 2000, Türkçe'ye çeviren Bülent Bozkurt, Altı Nokta Kayıt Stüdyosu'nda seslendirilmiştir. Okuyan Şule Avcı. Çeviride oyunun yeni edisyonları, özellikle Stanley Wells ile Gary Taylor'ın yayına hazırladığı Oxford edisyonu da göz önünde tutularak aşağıdaki metin esas alınmıştır. William Shakespeare, Macbeth in William Shakespeare. The Complete Works Edited by Peter Alexander, London, 1951. Giriş. Macbeth. Macbeth, Shakespeare'in dört büyük trajedisinin sonuncusu ve en kısası. Belki de düşünce, anlam ve çağrışım yükü açısından en yoğun olanı. Oyunun 1606 yılında yazıldığı ve aynı yıl sahnelendiği sanılıyor. Yazar bu oyun için temel kaynak olarak Vaka Nuvis, Raphael Holinshed'in Vakainamesini 1577 kullanmış. Bu kitaba göre Macbeth 1040 yılında İskoçya kralı Duncan'ı öldürür. Tahtı gasp eder ve 17 yıl sonra Duncan'ın oğlu Malcolm tarafından yenilgiye uğratılarak tahttan indirilir. Macbeth'in günümüze ulaşan tek metni Shakespeare'in ölümünden sonra 1623 yılında yayınlanan oyunların toplu basımında First Folio bulunan kısmen bozuk metin. Bu metinde bazı ekleme ve çıkarmaların başka oyunlardan bölümlerin olduğu belirlenmiş, metnin sarayda sergilenen özel bir gösterim için kısaltılmış olduğu görüşü de yaygın. Kimi araştırmacı ve yorumcular oyunun İskoçya tarihini konu almasını ve doğaüstü unsurlara ağırlıklı olarak yer vermesini, doğaüstü konulara özellikle meraklı olan İskoçya Kralı 6. James'in 1603 yılında Kral 1. James olarak İngiltere tahtına çıkmış olmasına bağlıyorlar. Ayrıca oyunda bazı bölümlerin, özellikle 4. perde 3. sahnedeki Kral Edward'ın sıraca illetini iyileştirme gücüne ilişkin bölüm Kral 1. James'e iltifat niteliği taşıdığı belirtiliyor. İngiltere tiyatro tarihinde Macbeth'in önemli bir yeri var. Oyun bu açıdan Shakespeare'in en başarılı yapıtları arasında. Özellikle 17. yüzyıldan itibaren Macbeth, İngiltere'nin başta gelen tiyatrolarında ünlü aktörlerce başarıyla sahnelenmiş. Bunlar arasında 18. yüzyılın başında Sarah Siddons, tüm zamanların en başarılı Lady Macbeth rolüyle dikkati çekiyor. Yine aynı dönemde Edmund Kean, Macbeth rolünde çok dinamik bir oyun sergilemiş. Daha sonra ünlü Macbeth'ler arasında W.C. MacReady 1820, Charles Kean 1857, Henry Irving 1888, John Gielgud ilk Macbeth rolü 1930 ve Laurence Olivier ilk Macbeth rolü 1937 geliyor. Macbeth'in en tanınmış film uyarlamaları 1949'da Orson Welles'in ve 1971'de Roman Polanski'nin yönettiği filmler. Oyunun Verdi 1847 ve Bloch 1910 tarafından bestelenmiş önemli opera uyarlamaları da var. Shakespeare'in başta ironi olmak üzere özellikle söz sanatlarını, monologları ve monolog niteliğinde belli bir anda var olan öteki kişiler dikkate alınmaksızın yapılan konuşmaları ile genel olarak dili kullanma ustalığının ön plana çıktığı oyunda başlıca temalar şunlar: korku, ihtiras, iyi ve kötü, insanoğlunun dış görünümü ve iç yüzü, adalet, kader, muhayyile, iç dünya ve dış dünya, gerçek ve gerçek dışı, rasyonel ve irrasyonel düşünce, söz, duyumsama, insani değerler, yaşamın anlamı ve anlamsızlığı. Oyunun ana çatısının kısa bir özeti, Shakespeare'in dramatik dehası, söz ustalığı ve kullandığı temaların ne denli etkili olduğu hakkında bir fikir verebilir. Savaştan zaferle dönen komutanlar Macbeth ile Banquo ıssız bir bozkırda esrarengiz bir şekilde üç cadıyla karşılaşır. Cadılar Macbeth'i selamlarken ona sahip olmadığı ünvanlar da yakıştırarak geleceğiyle ilgili kehanette bulunurlar. Birinci cadı, selam sana Macbeth, selam Glamis Bey'i. İkinci cadı, selam sana Macbeth, selam Kavdor Bey'i. Üçüncü cadı, selam sana Macbeth, selam geleceğin kralı. Banquo cadılardan kendi geleceğini de açıklamalarını ister. Zamanın tohumlarına bakıp anlayabiliyorsanız hangi tane büyüyecek, hangisi kalacak bana da söyleyin o zaman. Cadılar Banquo'ya onun değil çocuklarının kral olacağını söyler. Macbeth zaten Glamis Bey'dir. Önce Kavdor Bey'i ve kral olacağına inanmak istemez. Ama kısa bir süre sonra Kral Duncan'ın kendisine kahramanlığının ödülü olarak Kavdor Bey'i ünvanını verdiğini öğrenince kafası karışır ve içinde krallık ihtirası uyanır. Oysa duruma başka açıdan bakan Banquo Macbeth'i uyarır. Bazen karanlığın temsilcileri aklımızı çelip bizi kötülüğe yöneltmek için baştan bir iki şeyi doğru söyler. Güvenimizi kazandıktan sonra iş can alıcı noktaya geldiğinde oyuna getiriverirler bizi. Oysa Macbeth'i krallık düşüncesi ve bu işin korkusu sarmıştır bile. Korkunç düşünceler geçiyor kafamdan. Hayalimizdeki korkular gerçek korkulardan daha kötü. Cinayet henüz kafamda bir hayal olduğu halde öylesine sarsıyor ki benliğimi. Elim kolum tutmaz oluyor. Ve sanki bana sadece var olmayan gerçekmiş gibi geliyor. Macbeth'in karısı Lady Macbeth bu kehaneti duyduğunda derhal kendi kesin tavrını ortaya koyar ve monologla Macbeth'in ruh halinin ve kişiliğinin kısa ve aydınlatıcı bir çözümlemesini yapar. Geleceksin dedikleri yere geleceksin ama senin yapın beni korkutuyor. O kadar yufka yüreklisin ki kestirmeden gitmeye yanaşmazsın. Gözün yüksekte, hırslı olmaya hırslısın ama hırsına yoldaşlık edecek gaddarlık sende yok. Dolap çevirmek istemiyorsun ama haksız kazanca diyeceğin yok. Lady Macbeth bu arada kendi kendini kızıştırmayı da ihmal etmez. Ey düşüncelere eşlik eden cinler, gelin hadi, çekin alın kadınlığımı benden baştan ayağa. En haince gaddarlıkla doldurun içimi, kanımı koyulaştırın, vicdana giden yolları, geçitleri tıkayın. Azap, merhamet duyguları yol bulup geçemesin, hedefimle benim arama dikilemesin. Lady Macbeth daha sonra Macbeth'i Kral Duncan'ı öldürmeye teşvik eder. Kararsızlığından, şüphe ve korkularından dolayı onu kınar ve kışkırtır. İnsanları aldatmak istiyorsan ifadeni duruma uydur. Gözlerinde, ellerinde, dilinde hoş geldin olsun. Masum çiçek gibi görün ama dibinde yatan yılan ol. Şimdi mükemmel bir fırsat çıktı ama bu defa sen ödlekleştin. Macbeth, ya başaramazsak? Lady Macbeth, ne demek başaramazsak? Sen cesaretini topla son demine kadar başaracağız. Macbeth gönülsüzce de olsa eyleme geçmeyi kabul eder. Ancak cinayet düşüncesinden hala rahatsızdır. Hayaller görür. Bu ne? Bir hançer mi önümde beliren? Kabzası elime yakın. Gel hadi gir elime. Tutamıyorum seni ama hala görüyorum. Ey ölümcül hayal, göze görünüyorsun ama ele gelmiyorsun öyle mi? Yoksa kafamın içinde misin yalnızca? Sahte bir hançer, hummalı beynimin ürünü. Macbeth kralı öldürür, cinayet sonrası pişmanlık, vicdan azabı ve korku duygularını yine Lady Macbeth'in kararlı tutumu ve yüreklendirmesiyle atlatır ve Duncan'ın yerine tahta geçer. Ancak bu defa cadıların ikinci kehanetinin gerçekleşmesinden korkar. Kral olmak bir şey değil, asıl önemlisi güvende olmak. Bu Banquo çok korkutuyor bizi. Adamdaki kral tavrı ve egemenlik ifadesi insanı ürkütüyor. Şimdi artık başta korku ve pişmanlık olmak üzere karmaşık ve çelişkili duygular içinde bocalamaktadır. Yılanı yaraladık ama öldüremedik. İyileşip yine kendine dönecek. Eskisi gibi her an ısırabilecek bizi. Ama isterse evrenin yapısı dağılsın, gökyüzü, yeryüzü yok olsun, yine de biz yemeğimizi korku içinde yemeyiz. Zihnin işkence çarkında sürekli azap içinde kıvranmaktansa huzur bulalım diye huzura kavuşturduğumuz ölülerin yanında olmak daha iyi. Banco ile Fleance'ı öldürmek için iki katil tutar. Banco ölür fakat Fleance kurtulmayı başarır. Fleance'ın kurtulması Macbeth'in içine yine korku salar. Hayali korkularından kurtulmakta giderek daha büyük zorluk çeker. Sarayın ileri gelenlerine verdiği bir yemekte kendisinin oturacağı iskemlede öldürttüğü Banco'nun hayaletini görür ve onunla konuşmaya çalışır. Lady Macbeth ile yemekte hazır bulunanlar hayaleti görmediklerinden Macbeth'in tavrını yadırgarlar. Lady Macbeth yine duruma el koyar ve Macbeth'e yardım ederek sakinleşmesini sağlar. Ancak Macbeth'in kuruntu ve saplantıları giderek marazileşmektedir. Bir zamanlar beyin dağıldı mı insan ölürdü ve iş orada biterdi. Ama şimdi kafa taslarında 20 ölümcül delikle yerinden kalkıyor adamlar ve gelip iskemlemize konuyorlar. Cinayetin kendisinden acayip bu. Macbeth, İskoç Beyi Macduff'ın İngiltere'de bir ordu toplamakta olan Duncan'ın oğlu Malcolm'la birleştiğini ve bunların kendisine karşı savaş hazırlıklarına giriştiğini duyunca Lady Macduff'la çocuklarını öldürtür. Bu arada o ana kadar sağlam duruyor gibi görünen Lady Macbeth vicdan azabıyla delirerek intihar eder. İntihardan önceki uykuda gezme nöbetlerinden birinde kendisine bakan doktorla Nedimesi'nin duyacağı şekilde hem kendisini hem de Macbeth'i suçlayıcı sözlerle sayıklar. Hadi çık uğursuz leke, çıksana. Bir, iki, tamam, işi bitirme vakti geldi. Cehennem çok kasvetli. Ayıp lordum, ayıp. Asker korkar mı? Anlarlarsa anlasınlar. Kimin haddine yetkimizi sorgulamak? Ama hayret, ihtiyarda da amma bitmez kan varmış. Kimin aklına gelirdi? Lady Macbeth bir yandan ellerini ovuşturarak hayali kan izlerini çıkarmaya çalışıyor. Öte yandan parça parça geçmişi hatırlıyor. Burada özellikle haris ve kötü ruhlu insanların sınırsız yetkiye sahip olma, adalete karşı dokunulmazlık, daha sonra gelebilecek suçlamalara karşı bağışıklık kazanma hevesi ile ilgili anahtar cümle dikkat çekiyor. Kimin haddine yetkimizi sorgulamak? Shakespeare'in herhalde Romalı yazar Plutarkos'tan da esinlenerek değişik boyutlarıyla çok sık işlediği bir tema bu. Aynı zamanda çağlar boyunca eskimeyen bir tema. Her ne pahasına olursa olsun, yükselebildiği kadar yükselmek, mümkünse adaletin ve yaptırımın ulaşamayacağı bir konuma gelmek, tercihen adaleti dilediği gibi yönlendirmek ya da adaletin kendisi olmak, sayısız tiyatro ve roman kişisi yanında gerçek kişilerin de hülyası olmuş. Shakespeare bu temayı ve söz konusu tutkuların kölesi olan kişileri Macbeth'te değişik boyutlarıyla ve derinlemesine irdeliyor. Ve asıl önemlisi onları çok yakınımıza, bizi rahatsız edecek, zaman zaman ürpertecek kadar yakına getiriyor. Öyle ki hem insanlığı, yaşamı ve varoluşu, anlamı ve anlamsızlığı, kötüyü ve kötülüğü, hem de bunlarla bağlantılı olarak kendimizi yeni bir ışık altında ya da daha doğrusu alacakaranlıkta görüyoruz. Kendi amaçlarımızdan, yaşam görüşümüzden, bilincimizden kuşku duymaya başlıyoruz. Oyun süresince insan yaşamının, ahlakının en derin yönleri ve sorunlarıyla ilgili cevap veremeyeceğimiz absürt sorular sormaya zorlanıyoruz. Macbeth de oyunun sonunda kendini yapayalnız bir tür absürt konumda bulur. Artık ne hedef kalmıştır ne dava. Macbeth sanki mekanik bir dürtüyle bir otomaton gibi ilerlemeyi sürdürür. Kafasında kendini sona hazırladığı artık korku duymayışından da bellidir. Korkunun tadını neredeyse unutmuşum. Bir zamanlar gece bir çığlık duysam ürperir, tir tir titrerdim. Kasvetli bir hikaye dinlesem gerçekmiş gibi tüylerim diken diken olurdu. Dehşete doydum artık. Çok geçmeden Lady Macbeth'in ölüm haberini aldığında gösterdiği tepki ve daha sonra yaşamın boşluğuyla ilgili sözleri, özellikle içinde bulunduğu anın dramatik önemi ve sözlerindeki anlam derinliği Macbeth'in gözümüzde büyümesine yol açar. O artık iyi veya kötü, ihtiraslı ya da onun gibi biri değil. Shakespeare'in dehasının özgün ürünlerinden biridir. Seyton, "Lordum, kraliçe ölmüş." Macbeth, "Bir gün ölecekti nasıl olsa, bu haber bir gün gelecekti." Yarın, yine yarın, yine yarın. Sürüklenip gidiyor, böyle bu boş yaşam. Kayıtlı zamanın son hecesine kadar. Yaşam dediğin yürüyen bir gölge, bir garip oyuncu, bir hışım sahnede dolanıp boy gösteriyor. Sonra haber çıkmıyor zavallıdan. Yaşam bir masal, kaçığın birinin anlattığı. Şamata ve öfke dolu baştan başa, hiçbir anlamı yok. Oyunun sonunda İngiliz birlikleri Macbeth'in şatosunu kuşatır. Macduff'la Macbeth savaş alanında karşı karşıya gelir. Macbeth ölür ve Malcolm tahta geçer. Çevirenin notu. Bu çeviriyi okuyarak bana son derece yararlı bulduğum isabetli görüş ve önerilerini ileten Marlowe ve Shakespeare'in çevirmeni mesai arkadaşım Hamit Çalışkan'a teşekkürü borç biliyorum. Kişiler: Duncan, İskoçya Kralı. Kralın Oğulları: Malcolm, Donal Bain. Macbeth, Glamis Bey'i, sonra Cawdor Bey'i, daha sonra İskoçya Kralı. İskoç Beyler: Banquo, Macduff, Lennox, Ross, Menteith, Angus, Caithness, Fleance, Banquo'nun oğlu. Seward, Northumberland Kontu, Genç Seward, Seward'ın oğlu. Seyton, Macbeth'in emir eri. Çocuk, Macduff'ın oğlu. İngiliz doktor, İskoç doktor, subay, kapı bekçisi, yaşlı adam. Lady Macbeth, Lady Macduff, Lady Macbeth'in nedimesi, cadılar, Hekate, cadılar kraliçesi, hayaletler. Katiller, lordlar, beyler, subaylar, askerler, görevliler, haberciler, cinler, periler. Olayların geçtiği yer İskoçya ve İngiltere. Macbeth. Birinci perde, birinci sahne. Issız, açık bir arazi, gök gürültüsü ve şimşek, kaynayan bir kazanın çevresinde üç cadı. Birinci cadı: gümbür gümbür şimşekli fırtınada ne zaman buluşuyoruz bir daha? İkinci cadı: bu velvele bittiğinde, cenkçiler yenilip yendiğinde. Üçüncü cadı: güneş inmeden. Birinci cadı: nerede? İkinci cadı: bozkırda. Üçüncü cadı: Macbeth'le buluşmaya. Birinci cadı: tamam geldim tekir kedi. İkinci cadı: kurbağa cin sesleniyor. Üçüncü cadı: geldim. Üçü birden: ha iyi ha kötü, ha kötü ha iyi. Delip geçelim şu sisli pis havayı. Çıkarlar. İkinci sahne. Savaş alanı yakınında bir ordugah. Borazanlar, Kral Duncan, Malcolm, Donal Bain, Lennox ve maiyettekiler girer ve üniforması kan içinde yaralı bir subayla karşılaşırlar. Kral Duncan: kim bu kan içindeki adam? Yaralarına bakılırsa isyanla ilgili son bilgiler onda. Malcolm: tanıyorum bu subayı. Bu yiğit, yürekli asker olmasaydı ben düşmana esir düşmüştüm. Selam sana kahraman asker. Hadi anlat krala, sen bıraktığında cenk nasıl gidiyordu? Subay: durum dengede gibiydi. Gücü tükenmiş iki yüzücü misali. Ordular birbirine dayanmış, kımıldayamaz olmuşlardı karşılıklı. Tam o sıra isyancıların başı, hainler haini, Gaddar MacDonald'a batıdaki adalardan atlı, yaya, İrlandalı asker takviyesi geldi. Talih denen sürtük onun yüzüne gülüyor gibiydi. Ama sonuçta bu işe yaramadı. Kahraman Macbeth, ki bu sıfata fazlasıyla layık, talihi hiçe sayarak fazla işlemekten dumanı tüten kanlı kılıcını savura savura, tıpkı bir yiğitlik timsali gibi önüne çıkanı devirerek yolunu açıp sefilin karşısına dikildi. Ağzını açıp tek bir söz etmeden adamın göbeğinden daldırdığı gibi kılıcını çenesinin altından çıkardı. Sonra da kellesini direğe geçirip bizim surların üstüne dikti. Kral Duncan, vay benim yaman kuzenim, bakın şu soylu beye. Subay, güneşin doğduğu yerden nasıl gemiler parçalayan fırtına çıkar, korkunç şimşek gök gürültüsü gelirse, görünüşte iyi haberin geldiği kaynaktan da bakarsınız arkadan kötü haber çıka gelir. Dinle İskoçya kralı, dinle. En büyük silahı yiğitlik olan askerlerimiz haklı davaları uğruna saldırınca bu başı bozuklar topuklarını kaldırıp çil yavrusu gibi dağılmaya başlamıştı ki Norveç kralı bir taktik uygulayıp ilave silahlar ve takviye birliklerle yeniden saldırıya geçti. Kral Duncan, peki o zaman ne oldu? Komutanlarımız Macbeth'le Banquo'yu yıldırdı mı bu? Subay, evet. Serçe kartalı tavşan aslanı ne kadar yıldırabilirse. Aslında ikisini de kızıştırdı bile. Çifte mermiyle doldurulmuş toplar gibi iki kere iki kat güçle saldırdılar düşmana. Sanki yaralardan oluk oluk akan kanda yüzmek ya da yeni bir Golgota Kudüs surları dışında Hazreti İsa'nın çarmıha gerildiği yer, ölüler alanı veya kesik kelleler alanı diye de biliniyor. Subay Macbeth'le Banquo'nun elinden düşman kurtulmuyordu. Savaş alanını cesetle dolduruyorlardı diyor. Yaratmak ister gibiydiler. Anlatmak zor. Başım dönüyor. Yaralarıma bakılsa iyi olur. Kral Duncan, sözlerin de yaraların gibi sana yaraşıyor. Onur veriyor. Hadi alın onu doktora götürün. Subay görevliler eşliğinde çıkar. Rose ile Angus girer. Kim bu gelen? Malcolm, soylu Bey Rose. Lennox, gözlerinde nasıl da telaş var, pek hoş haberler getirmemişe benzer. Rose, Tanrı kralı korusun. Kral Duncan, nereden geliyorsun soylu bey? Rose, Fife'dan yüce kralım, orada Norveç bayrakları hala kibirle göklerimizde dalgalanıyor. Estirdikleri soğuk havayla ürpertiyordu halkımızı. Norveç kralı bizzat muazzam bir ordunun başında, o hainler haini Kavdor Bey'inin de desteğiyle müthiş bir saldırıya girişti. Ta ki Bellona'nın kocası, Bellona Roma mitolojisinde savaş tanrıçası, Macbeth savaş tanrıçasına koca olmaya layık biri diyor Rose. O yiğit zırhını kuşanıp onun karşısına dikilerek her hamlesine kılıca kılıç, bileğe bilek karşılık verinceye, onu yıldırıp sindirinceye kadar sonuçta zafer bizim oldu. Kral Duncan, büyük mutluluk. Rose, şimdi de Norveç kralı Sveno ateşkes istiyor. Ama St. Combs Inch'te bize 10.000 dolar, Shakespeare'in zamanında Macbeth'te anlatılan olayların geçtiği tarihten 500 yıl sonra çıkarılan Alman ve İspanyol parası. Shakespeare burada bir zamanlama hatası yapıyor. Haraç vermeden ölülerini gömmesine izin vermeyeceğiz. Kral Duncan, o Kavdor Bey'i bizi bir daha aldatamayacak. Derhal öldürülsün, gidip emri iletin. Onun unvanı Macbeth'e geçiyor, öyle hitap edin kendisine. Rose, baş üstüne. Kral Duncan, onun kaybettiğini soylu Macbeth kazandı. Ayrı ayrı çıkarlar. Üçüncü sahne. Açıklık, bozkır, gök gürültüsü. Üç cadı buluşur. Birinci cadı, nerelerdeydin kardeş? İkinci cadı, domuz öldürmede. O çağda cadıların insanlara kötülük etmek için seçtikleri yollardan birinin koyun, sığır, domuz gibi hayvanları örneğin hasta ederek öldürmek olduğuna inanılırmış. Üçüncü cadı, ya sen kardeş, sen neredeydin? Birinci cadı, baktım gemici karısı oturmuş, almış kucağına kestaneleri, atıştırıyor da atıştırıyor. Bana da versene deyince defol başımdan cadı karı diye bağırmaz mı koca kıçlı dangalak? Tiger teknesiyle Halep yolundaymış kocası. O zaman ben de ne yaparım? Hemen bir kuyruksuz fare olur, atlarım kalbura, düşerim herifin peşine. Yaparım mı yaparım? Yaparım, yaparım. İkinci cadı, sana bir rüzgar benden. Birinci cadı, çok naziksin gerçekten. Üçüncü cadı, bir tane de benden. birinci cadı. Kalanlar da bende zaten. Hangi limana es dersem rüzgar oraya eser. Hangi yöne dön dersem pusula o yöne döner. Saman gibi kurusun da aklı başına gelsin. Gece gündüz gözüne uyku girmesin. İki gözünün kapağı da her zaman şiş kalsın. Ömür boyu hep lanetli yaşasın. 9 kere 9 hafta dinlenemesin. Sararsın, solsun, bitsin, tükensin. Gemisi kaybolmasın kaybolmaya ama fırtına da sürüklensin oradan oraya. Bakın ne var bende. İkinci cadı. Ne var, ne var? Göstersene. Birinci cadı. Gemi kılavuzunun baş parmağı. Baksanıza. Eline varamamış adam yolda gemi batınca.